İyi akşamlar sevgili seyirciler, Artı TV ekranlarına hoş geldiniz. Güncel'le karşınızdayız. Bu akşam Güncel'de 158 yıl önce vuku bulmuş bir olayı tüm yönleriyle, günümüze yansımalarıyla masaya yatıracağız. Büyük Kafkasya sürgünü, Çerkeslerin tabiriyle, son 20-30 yıldırki tabirleriyle Çerkes soykırımı. Bundan 158 yıl önce 21 Mayıs 1864'te Çarlık Rusyası'yla Kafkas halkları arasında devam eden ve 101 yıldır süren savaşlar Çarlık Rusyası'nın kesin galibiyetiyle sonuçlandı. Ve Kafkas halkları, Çerkesler ana vatanlarından Çarlık Rusyası tarafından sürgün edildi. Halifenin ülkesi olan o dönemki Osmanlı İmparatorluğu topraklarına geldiler. Karadeniz'den gemilerle halifenin ülkesine ulaştılar. Tabii ana vatanlarından kopmadılar sadece. Bu dönemki, şimdiki Çerkezler, Türkiye'de yaşayan Çerkezler, atalarının da bu sürgün sırasında bir hayli kayıp verdiğini, aslında bu sürgünde bir soykırım olduğunu, atalarının hayatlarını kaybettiğini yüksek sesle dile getirmeye başladılar. Ve her zamankinden farklı olarak bu yıl Yenikapı'da 21 Mayıs'ta kitlesel bir miting yapma kararı aldılar. Çerkes, Büyük Kafkasya sürgünü ve Çerkes soykırımının 158. yılı. Tabii Çerkeslerin sadece bu sürgünle alakalı değil, Rusya Federasyonu'ndan ve Türkiye'den de günümüz yönetimlerinden de çeşitli talepleri var. Dilleri yok olma tehlikesi altında. Kimlikleriyle ilgili talepleri var. Hem bu mitingi, hem bu sürgünü, hem Rusya Federasyonu'ndaki ve Türkiye'deki şu anki konumları ve taleplerini KAFET Genel Sekreteri Selçuk Ulutaş'la konuşacağız. Sayın Ulutaş, hoş geldiniz programımıza.
Hoş bulduk Fatih Bey, teşekkür ediyorum.
Rica ederim. Kısaca, çok kısa özetlemeye çalıştım ama yine de bilmeyenler için sormak gerekiyor. Çerkeslerin kolektif hafızasında 21 Mayıs 1864 tarihi çok önemli. Evet. Bu tarih nedir? Hem onu bize anlatıp hem de Çerkesler için, dünyanın dört bir tarafındaki Çerkesler için önemini de söylerseniz buradan başlarsak sevinirim. Evet,
21 Mayıs 1864 Çerkes soykırımının sembol tarihi. Tabii bu sürece gelirken ilk Rusya'nın sıcak denizlere inme hikayesi aslında Çerkes soykırımının, Çerkez-Rus savaşlarında başlangıç hikayesi oluyor. İlk 16. yüzyılda nüfuz alanını Kafkasya'ya doğru genişletirken 1763 yılında ilk büyük kışlanın kurulmasıyla çatışmalar ve Çerkez-Rus Savaşı başlıyor. 101 yıl süren bu savaş sürecinde de birçok katliam yaşanıyor. Çarlık Rusyası'nın taktiği olarak yaşanıyor. En nihayetinde 21 Mayıs 1864'teki geçit töreni savaşın bittiğini ilanı oluyor. Tabii sürgün 1864'ten önceki bir süreçte başlıyor. Ama biz bu tarihi soykırımın, Çerkes soykırımının sembol tarihi olarak anıyoruz.
Şu tarih kitaplarında Türkiye'de öğrencilik yapan herkes bilir. İlkokul, evet. Ortaokulda Rusya'nın, Çarlık Rusya'nın, şu anki Rusya'nın sıcak denizlere inme amacı ve politikasından, evet, bahsedilir. Çok basit iki cümleyle bu geçer ama anladığım kadarıyla sizin atalarınız için Rusya'nın, Çarlık Rusya'sının sıcak denizlere inme politikası bir felaketin başlangıcı olmuş gibi görünüyor.
Evet, maalesef öyle oldu. Bu iki cümlenin Çerkezlere yansıması, milyonlarca insanın hayatını kaybetmesi, kalanların vatanından koparılması, bizim açımızdan bu iki cümlenin çıktısı bu oldu maalesef. Dolayısıyla çok basit gibi görünse de,
basit değil o kadar.
Yani Rusların o sıcak denizlere indiği yol Kafkasya'dan geçtiği için bunun da faturasını 101 yıl savaşarak ve soykırıma uğrayarak ödedik.
Gemilerle yapıldı yolculuklar. Çok kötü şartlarda. Kayıplara dair tabii tahmini bir takım rakamlar söz konusu. Rus kaynaklarında yazan rakamlar da var. Çok, evet, yüksek sayılar. Sizin dernek olarak ve araştırmacılarınızın yaptığı derlemelerde tahmini o dönem kaç insan hayatını kaybetti?
Rusların kayıtlarına göre 450 bin civarında insanın sürgün edildiği yazılı ama biz bunun sadece biz değil, tarihçi akademisyenler de olandan daha az kayıt tutulduğunu kabul ediyorlar. Tabii bu sadece sürgün edilenlerin sayısı. Bir de bu 101 yıllık süreçte savaşta hayatını kaybeden, gerek çatışmalarda kaybeden direnişçiler, gerekse köylerinde katledilen kadın, çocuk, yaşlı siviller var. Ama 450 binle 1,5 milyona kadar çıkaran sayılar var. Bizim de kabul ettiğimiz rakam yaklaşık 1 milyon 200 bin, 1,5 milyon arasında insanın bundan etkilendiği yönünde.
Türkiye'ye ulaşabilen, yani Osmanlı İmparatorluğu, o dönemki Osmanlı İmparatorluğu'na ulaşabilen sağ salim Şerkes sayısına dair bir veri var mı elinizde? Çünkü geniş bir alana yayıldı. Şimdi biz sadece Türkiye'dekilerden bahsediyoruz ama Suriye'de de Çerkesler var. Suriye'de Golan Tepesi'nde Çerkesler var. Ürdün'de var. Ürdün Kralı'nın muhafız alayı bir dönem komple Çerkeslerden oluşuyordu.
Evet, hala Misal, Çerkezler.
Suriye ordusunda da varlar. Geniş bir alana yayılıyor. İşte Düzce'dir, Adapazarı'dır, Balıkesir'dir, Kayseri'dir, Samsun'dur vesaire. Çok geniş bir alana yayılmış. Türkiye'ye, Osmanlı İmparatorluğu'na ulaşan sayıya dair bir
gemilerle gemilerin güzergahlarına baktığımızda Karadeniz'in kıyılarını gözünüzün önüne getirdiğiniz zaman batıda Varna'dan doğuda Trabzon'a kadar İstanbul, Samsun, Sinop, Kocaeli buradaki limanlara getiriliyor insanlar. Tabii net bir rakam yok. Osmanlı arşivlerinde de net bir rakam yok ama en az yarısının yollarda hayatını kaybettiğini tahmin edebiliyoruz. İyimser bir rakam.
Yani 1-250 sürgün edildi desek, yarısı desek 600-650 bin civarında bir insan topluluğu buraya sağ ulaşabilmiş. Daha önceki yıllarda 21 Mayıs anmalarınızı Kefken'de, ilk kafilenin geldiği nokta olan Kefken'de, Beşiktaş'ta, Üsküdar sahilde ve İstiklal Caddesi'ndeki Rusya Federasyonu konsolosluğunun önünde yapıyordunuz. Bu sene kitlesel olarak bir miting yapma kararı aldınız Yenikapı'da. Evet. Neden bu lokal ve daha küçük çaplı anmalardan kitlesel bir miting yapma kararına döndünüz?
Bunun tabii sebebi bir yönüyle Çerkezlerin soykırımı sahiplenmesi veya soykırım demeye başlaması.
Bu da yeni sayılır aslında.
O da çok yeni sayılır. 158. yılı sürgünün ama yaklaşık 30 yıldır faaliyetler yapılıyor Çerkez örgütlerinde. Bunun 2000'li yıllardan itibaren daha çok kamusal alanlarda yapılmaya başlandı. Tabii daha çok hafıza mekanlarda Çerkezlerin kendi kamuoyuna yönelik etkinliklerdi bunlar, anmalardı. Uzun yıllar dediğiniz gibi Kefken'de yapıldı. Onun da anlamı büyük bir yer. Ama biz bu sene, bu seneden itibaren artık bu soykırımı bütün dünyaya anlatmamız gerektiğini düşündük. Çünkü baktığımız zaman savaş Çerkezlerle Çarlık Rusyası arasında olsa da dönemin bütün büyük güçleri, İngiltere, Fransa, Osmanlı İmparatorluğu sürece dahil. Örneğin Osmanlı İmparatorluğu'yla Rusya arasındaki Edirne Anlaşması'nda Çerkezya'nın Rusya'ya verileceğine dair kayıt var. Çerkezler bunu kabul etmiyor. 1856 Barış Konferansı'nda Paris'te konuşuluyor. Bu konular görüşülüyor. Dolayısıyla bu büyük güçler dediğimiz güçlerin de bir müdahil olduğu bir savaş ve soykırım. Dolayısıyla artık herkesin bu konuya vakıf olması, nasıl ki o dönem müdahil olanlar varsa artık bugün de bu konuda bir sorumluluk almalarını talep ediyoruz. Bu nedenle bir metropolde, tabii bu da Türkiye'de İstanbul, da Yenikapı miting alanında etkinliğimizi yapma kararı aldık.
Şöyle bir talihsizlik oldu. Cumhuriyet Halk Partisi'nin daha önce Bursa'da yapılacağı, aynı tarihte Bursa'da yapılacağı açıklanan mitingi, İl Başkanı Canan Kaftancıoğlu'nun cezalarının, yerel mahkeme tarafından verilen cezalarının Yargıtay'da onanmasıyla birlikte buna tepki olarak İstanbul alınması durumu oluştu. 21 Mayıs tarihinde Cumhuriyet Halk Partisi de çok büyük bir miting yapacak. Bu sizin mitinginize olan katılımı da etkileyecektir mutlaka negatif anlamda. Basında yer almasını da negatif olarak etkileyecektir. Siz bu durumla alakalı olarak Cumhuriyet Halk Partisi yönetimiyle Görüşme imkanı buldunuz mu, talep ilettiniz mi? Çünkü Engin Özkoç, Bülent Kuşoğlu gibi Çerkes isimler var. Genel Başkan Kılıçdaroğlu da bu tür taleplere kapalı biri değil. Sonuç mu alamadınız? Nasıl ilerledi o süreç?
Tabii öncelikle şunu söyleyeyim. Hani Canan Kaftancıoğlu'nun başına gelenlere ve CHP'nin buna tepkisine saygımız var. Hukuk herkese lazım. Ancak bu açıklandığından itibaren gerek bizim yönetimimizde, gerek üye derneklerimizde, teşkilatlarımızda bir paniğe sebep oldu. Tabii biz duyar duymaz girişimlere başladık. Gerek Engin Bey, Bülent Bey, Fethi Bey sağ olsun. Abdülhatif Şener'de onunla da görüştük. Kendileri hassasiyetimizin farkındalar, anladılar. Şeyi de ilettiler. Bir gün sonra yapılan toplantıda da iletildi. Tabii bizim beklentimiz tarihin değiştirilmesiydi.
Bir gün sonraya alınabilir miydi?
Bir gün sonra alınabileceğini düşündük biz. Makul bir talep olduğunu düşündük. Ama ya da daha erken de yapılabilirdi böyle bir tepki göstermek için. Ama maalesef aynı gün yapmaya karar verdiler. Ama işte bizden 2 saat sonra Maltepe'de yapma kararı çıktı. Ama açıkçası onu da söylemek lazım ki Çerkezler'de de bir hayal kırıklığı yarattı.
Kırgınlık yarattı Muhalefet Partisi. Peki gerekçe olarak bir şey söylendi mi? Neden ertesi güne bu miting alınmıyor mesela?
Bizim bildiğimiz sebep Sayın Kılıçdaroğlu İstanbul'a geldi. Buna bir tepki olarak açıklama yaparken, bu konuyu ele alırken 21 Mayıs tarihini zikretti.
Bu mu?
Tahminimiz ve bize hani aldığımız sinyaller biraz genel başkanın ağzından tarih çıktı. Değiştirmeyelim. İşte Yenikapı'da da miting alanı var. Maltepe'yi biz kullanırız. Daha sonra başlarız. Teşkilatımıza da destek veririz diye böyle bir kararı aldılar diyebiliyoruz.
Yani İstanbul şartlarında teşkilat 2 saat önce Yenikapı'daki mitinge destek verip 2 saat sonra Maltepe'deki mitingde yani zor
çok,
olur.
Çok mümkün değil diye görüyorum. Kendi hani CHP'nin mitinginin anlam ve önemine de çok uygun değil diye düşünüyorum ben. Ama maalesef böyle bir şey oldu. Tabii bizim açımızdan en büyük sorun da biz artık dünyayı anlatmak için Yenikapı'dayız derken aynı gün, aynı saatte bu kadar Türkiye gündemini meşgul eden bir konunun işleneceği CHP mitingi, basının buna ilgisi çok büyük sekteye uğratacak. Ama biz de elimizden geleni yapacağız.
Yani şimdi ben şeyi anlayamadım. 21 Mayıs diye il başkanının önündeki konuşmada ağzından çıktı Sayın Kemal Kılıçdaroğlu ama 2 gün sonra işte Çerkes vatandaşlarımızın böyle bir mitingi var. Biz onu unuttuk, sonradan hatırlattılar. 22 Mayıs'ı alıyoruz dense çok büyük bir sorun mu olurmuş? Bunu yani gerçekten ben anlayamadım.
Biz sanki de sorun olacağını düşünmüyoruz. Çünkü hani Sayın Kılıçdaroğlu'nun da hassasiyetlerini, bize yaklaşımını da bildiğimiz için çok şey olmazdı, sürpriz olmazdı. Çok yanlış bir şey de olmazdı bence. Çerkezlere de bir jest olurdu, olumlu bir yansıması da olurdu diye düşünüyorum ben.
Neyse artık yani olan olmuş ama ana muhalefet partisi de sonuç itibariyle Çerkes seçmenlere de hitap etmek zorunda olan bir parti. Umarım burada oluşan kırgınlığı da daha sonra Çerkes derneklerinin çatı kuruluşu KAFET nezdinde en azından giderecek adımları atarlar diye temenni edelim.
İnşallah.
Türkiye'deki Çerkes diasporası miting konusunda ortak bir tavır alabildi mi? Sonuç itibariyle Çerkez diasporası tek bir blok değil. Farklı siyasi partilere ve farklı siyasi görüşlere de bölünmüş vaziyette. Farklı anma etkinlikleri var mı mesela? Burada durum ne?
Farklı anma etkinlikleri var. İşte bizim dışımızda örgütlü yapı ÇerkesFED, Çerkez Dernekleri Federasyonu var. Onlar konsolosluğa, Rus konsolosluğuna en yakın noktada Oda Kule önünde bir basın açıklaması
düzenlediler. Oda Kule'den öteye geçemiyorlar mı? Rus konsolosluğuna biraz daha var çünkü.
Biraz daha var ama maalesef polisin de idarenin de müsaade ettiği yere kadar gidilebiliyor. Aslında prensipte birlikte yapma noktasında bizim de hiçbir çekincemiz yoktu. Hani yapmayız, biz kendi etkinliğimizi yapacağız diye bir anlayışımız olmadı. Onların da olmadı ama Yenikapı'da yapma kararı alınca Bizim kendi derneklerimizle önce istişare etmemiz gerekiyor, üye derneklerimizle. 30 ilde 54 üye dernekten müteşekkil bir kuruluşuz.
Biz şu anda en büyük derneksiniz.
Evet.
Çatı kuruluşsunuz.
Evet, yani Çerkes sivil toplum örgütlerini ele aldığımızda Türkiye'de de en büyüğüz. Çerkes diasporasının en büyük kısmı Türkiye'de yaşadığı evet. için bütün Çerkes diasporasının içindeki en büyük çatı kuruluş biziz. Ama dediğim gibi Yeni Kapı'da yapma kararı alındı. Bir an önce ayarlamaların, görüşmelerin yapılması gerekiyor ve alanın rezerve edilmesi gerekiyordu. Dolayısıyla biz Yeni Kapı'da saat 16'da 15'ten itibaren başlayacak bir programa evrildik. 21'de de Çerkez Dernekleri Federasyonu'nun var. Bunun dışında bir de APAZ Dernekleri Federasyonu, APAZ FED'in.
APAZ'lara geçmeden önce Çerkez Dernekleri Federasyonu niçin Yeni Kapı'ya size katılmıyor? Tam ona anlayamadım.
Katılacaklarını açıkladılar.
Katılacaklar.
Evet, burada da hani söylemekte bir beis yok. Hı-hı. Söylediler çünkü katılacaklarını da söylediler. Bizimkine de katılacaklar. Bizi de kendi basın açıklamalarına davet ettiler. Biz de elimizden geldiğince destek olacağız. Yönetim olarak da orada temsil edileceğiz. Ama dediğim gibi bu Yeni Kapı'nın hızlı organize edilmesi gerekiyordu.
APAZ'lar demiştiniz, onlar da ayrı.
APAZ Dernekleri Federasyonu, onlar Kefken'de yapma kararı aldılar.
Klasik, ilk kafilenin ulaştığı yer.
Evet, orada işte Kefken'e çok yakın bir noktada işte geminin batması, kıyıya gelmeleri, orada bir süre geçirmeleri. Orası gerçekten önemli bir hafıza mekanı. Onlar da orada yapmayı tercih ettiler. Dolayısıyla şu anda
üç parçalı bir yapı görünüyor. Esasında bir dünyaya soykırım artık anlatmalıyız dan yola çıkıyorsunuz ama çeşitli talihsizlikler, işte bu mitingin, Cumhuriyet Halk Partisi mitingine denk gelmesi. Evet. İçinizde tam bir diğer derneklerden kaynaklı tabii bir birlik olunamaması, sanırım ileride üzerine konuşup giderilmesi gereken hususlar olacaktır.
Evet, bizim yönetim olarak da aslında hani bu konu başta olmak üzere anlaşamadığımız noktaları konuşmak noktasında bir çekincemiz yok. Öyle bir niyetimiz de var. Yani fikir ayrılıklarımız olduğu için farklı örgütler haline dönüşmüş olabiliriz ama 21 Mayıs herkesin ortaklaşabileceği bir konu. Yani 21 Mayıs'ta ortaklaşamıyorsanız başka hiçbir konuda anlaşamazsınız.
Yani bu hepinizin burada olmasının sebebi.
Evet, aynen
niye
öyle.
Hepimizin burada niye bu dernekte faaliyet gösteriyorsunuz?
Sayımızın da bu olmasının sebebi.
Evet.
Hani onu söylemeyi atladım soykırımı anlatırken. Bu işgal, Kafkasya'nın işgali ve soykırım yaşanmasaydı %2'lik bir nüfus artışı hesaplandığında bugün Kafkasya'daki Çerkez nüfusu 30 milyon olacaktı.
Şimdi 800 bin değil mi?
Şu anda 700 bin ile 800 bin arasında ana vatanda yaşayan Çerkez var. 4 ila 6 milyon arasında kabul edilen bir sayı, farklı sayılar var. Onlar da diasporada yaşıyor.
Türkiye'deki rakam bu. 4-5 civarı genel kabul değil mi?
Genel kabul 4-5 civarı. Bunu çok fazla arttıranlar da var. 7 milyona kadar 7, çıkaranlar 8'i da
duydum.
Var. Evet, ama bunun projeksiyonunu da yapmak çok mümkün değil.
Tabii.
Hani bunu soramıyorsunuz. Yasalar engel. Kimler Çerkez, kimler değil gibi bir nüfus sayımı yapamıyorsunuz. İşte Çerkez köyleri, işte tahmini Türkiye'ye yetişen, sağ olarak yetişen insanlardan
bir projeksiyon yapmaya çalışıyorsunuz. Tahmini bir rakam. Bu yaşananlar için siz soykırım ifadesini kullanıyorsunuz. Bu konuda dünyada yaşananlara baktığımızda sizin Çerkez diasporası olarak 1864'ü, 21 Mayıs 1864'ü Çerkez soykırımı olarak tescil ettirme şansınız var mı? Böyle bir imkanınız ve girişiminiz var mı?
Bizim bu konuda girişimlerimiz olacak. Şu ana kadar Gürcistan dışında kabul eden bir ülke olmadı.
Onu da soracaktım, hangi ülkeler?
Evet, Gürcistan kabul etti. Tabii onun da sebebi Rusya ile Gürcistan arasındaki o dönem yaşanan gerilimler.
Sıkıntı.
Gürcistan'ın Abhazya'yı işgal etmesi o nokta vardı. Yani bizim de
şey, ironik olmamış mı?
Son derece ironik. Bizim de şunu dememiz mümkün değil. Gürcistan Çerkez soykırımını kabul etti. Biz de Abhazya'dan vazgeçiyoruz. Bunu dememiz mümkün değil. Biz Abhazya'nın bağımsızlığını destekliyoruz. Bağımsız olmasından da sevindik. Ve Türkiye'nin de Abhazya'yı ve Güney Ossetya Cumhuriyetlerini tanımasını da istiyoruz. Ama şu ana kadar dediğim gibi tek soykırım olarak tanıyan ülke resmi olarak
burada
Gürcistan.
Bir parantez açalım Gürcistan'ın durumuna dair. Bilmeyen seyircilerimiz olabilir. Abhazya ve Ossetya Gürcistan'a bağlı resmi olarak. Hı hı. Çerkes kökenli halkların olduğu iki ayrı otonom yapı.
Evet.
Gürcistan orayı işgale kalkışmıştı. Rusya Federasyonu da buna karşılık vererek, askeri bir karşılık vererek Gürcistan topraklarına girmişti. Şu an Gürcistan'ın orada bir hakimiyeti yok. Ama onlar da Çerkes.
Evet.
Soykırımı Gürcistan tanıyor ama iki tane Çerkez yerin.
Çerkezler kadar Abazalar
işgal
da
ediyor.
Abazalar da bu soykırımın mağdurlarından biri. Onu da işte kabul edilen rakamlara göre, işte kaynaklara göre %60'ını kaybetmiş nüfusunu.
%60.
Bu işgal ve savaşlar, direniş sırasında.
Son bir şey var ama gelişme var. Rusya'ya katılmak için bir referandum söz konusu olacak Abhazya ve Ossetya'da.
Öyle haberler çıktı. Abhazya tarafı bunu yalanladı. Şu anda öyle bir girişim yok. Ossetya'da, Güney Ossetya Cumhuriyeti'nde böyle bir şey ilan edildi. Daha önce ilan edilmişti, sonra araya Cumhurbaşkanlığı seçimleri girdi, tekrar ilan edildi. Ama tabii bu şeyin de etkisi var. Şimdi tek tanıyan Rusya oldu. Abhazya ve Güney Ossetya'nın bağımsızlığını. Şimdi bir Ukrayna savaşı ve Batı'nın yaptırımlarıyla karşılaşan bir Rusya var. Şimdi oradaki insanlar da şunu diyebiliyorlar. Rusya güçsüzleştiğinde, istikrarsızlaştığında Gürcistan tekrar bizi işgal eder mi?
Evet.
Bu kaygı da onları bu tarz arayışlara itiyor olabilir. Onu da anlayışla karşılamak lazım ama bizim gönlümüz onların bağımsız birer cumhuriyet olmaları ve öyle refah içinde hayatlarına devam etmeleri.
Gürcistan'dan başka tanıyan yok dediniz. Peki tescil ettirme aşamasında uluslararası hukuk bağlamında girişimleriniz olacak mı? Sadece ülke parlamentolarında değil, Birleşmiş Milletler nezdinde olabilir. Uluslararası Adalet Divanı bu konuya bakar mı? Ondan çok emin olamıyorum. Bu tip şeyler, bir yol haritası, bir eylem planınız var mı?
Tabii bizim...
Bir ek daha yapayım. Misal Cem Özdemir, Türkiye kökenli, kendi tanımlamasını kullanıyorum. Ana dili Çeçence olan bir Alman bakan, şu an Tarım Bakanı. Her yılda Büyük Kafkasya sürgünüyle ilgili Çerkes soykırımına dair de bir yasa teklifi de verir. Bu sene verdi mi hatırlamıyorum. Onunla ilgili
bu sene vermedi diye biliyorum.
Kendisiyle mesela bakan da oldu, Tarım Bakanı. İletişiminiz var mı?
Kendisiyle bir görüşme yaptık. Bizim atmak istediğimiz adımlardan birisi de öncelikle Avrupa Parlamentosu'nda bunu gündeme getirmekti. Ama tabii biz Kasım'ın sonunda göreve başladık. Tabii bu Avrupa'da bürokrasi biraz daha ağır. Dolayısıyla bir 6 ay öncesinden adım atmanız gerekiyor. Biz yine de kendisiyle bir görüşme yaptık, sağ olsun bizi ilgilileriyle de ilişkilendirdi. Yine bir adımlar attık. Hatta Avrupa Parlamentosu'nda bugün için bir organizasyonumuz da olacaktı ama Avrupa Parlamentosu'nun kendi gündemi, işte bize tahsis edilecek yerle ilgili bizi tatmin edecek bir toplantı odası olmadığı için bu sene özelinde yapamadık. Ama dediğim gibi kendisiyle iletişimimiz de var. Avrupa Parlamentosu'yla da var.
Nasıl bir cevap verdi mesela bu talebinize? Yani Almanya nezdinde tekrar bir kanun ya da parlamentodan bir karar çıkartmak gibi mi?
Almanya nezdinde şöyle, önce oradaki Çerkes sivil toplum örgütlerinin ön alması gerekiyor. Kendisi doğal olarak Tarım Bakanı iken böyle bir girişimde bulunması, neden sen, yani Çerkezler istemezken neden sen istedin gibi bir şeyle de, durumla da karşı karşıya
yani partisi,
bırakabilir.
Yeşiller Partisi bir de kendini Çeçen olarak tanımlıyor. Ana dili Çeçence diyor Çerkez.
Köken olarak da Çerkez bizden. Ama dediğim gibi işte Almanya'nın da kendi dengeleri, bir koalisyon ortakları. Ama doğrusu da bu bence. Oradaki Çerkez toplumunun talepkar olması lazım. Çünkü Almanya'nın direkt müdahil olduğu bir konu değil.
Esasında şöyle bir durum söz konusu, yani konjektür olarak hem Avrupa Parlamentosu hem Almanya açısından Rusya ile Avrupa'nın ilişkilerini düşünecek olursak uygun bir konjektür var.
Evet.
Yani daha önceki çekinceli bir tavırları varsa eğer, bu konjektürden dolayı o tavrı göstermeyeceklerdir. İkincisi de Yahudi soykırımından dolayı Almanya kendisi dışında cereyan eden soykırım iddialarına çok pozitif, doğru bir cümle değil ama mağdurlar açısından destekleyici yaklaşıyor.
Yani ciddiye alıyor diyebiliriz.
Evet, işinde bir psikolojik tarafı da var muhtemelen. Yani çünkü onların üzerinde bu yaptıkları büyük bir soykırım, insanlık suçu. üzerlerine yapıştı. Sadece biz değiliz de demek istiyorlar belki de. Evet. Uygun bir konjonktür de oluşmuş gibi görünüyor. Hani girişimler sıklaştırılırsa belki bir sonuç çıkabilir.
Konjonktür uygun görülüyor. İşin esası biz ilk göreve geldiğimizden beri bu konjonktür yokken böyle bir yol haritası çıkarmıştık kendimize. Ama şunu da çok istemiyoruz. Sanki Ukrayna-Rusya savaşı, hı hı, onun devamındaki gelişmelerden faydalanmaya çalışan bir halk olarak da öyle bir imaj da vermek istemeyiz. Bizim esas arzumuz Rusya'nın durumdan vazife çıkarıp bu yumuşak karnını yok etmek üzere adımlar atması. Ama bu olmazsa da bu konjonktürden bağımsız bizim zaten uluslararası arenada girişimlerimiz olacak. Almanya'nın da buna çok kayıtsız kalacağını düşünmüyorum. Ama dediğim gibi önce bir diasporada bizim Almanya'daki başta olmak üzere Avrupa'daki Çerkez örgütleriyle birlik halinde bu girişimlere başlamamız gerekiyor.
Rusya'nın adım atmasını bekliyoruz dediniz. Rusya'dan bahsedelim biraz. Adım atmak yerine sadece Çerkezlerin değil aslında oradaki özerk cumhuriyetlerin, yerel halkların alanını daraltma yoluna gitti. Orada bir takım kayıplar ve kısıtlamalar başladı. İşte orada merkezden yönetici atanması, eğitim dilinin ana dilde, yerel halkların ana dilinde verilen eğitim dilinin kaldırılması gibi alan daraltmaları söz konusu. Rusya tersine agresif cevaplar veriyor gibi yani orada.
Evet, maalesef Rusya bizim beklentimizin tam tersini yapıyor. Daha bir güvenlikçi ve daha milliyetçi politikalarla idare edilmeye başlandı. Dediğiniz gibi Çerkezce, oradaki halkın ana dili, seçmeli ders haline getirildi. Artık okullarda öğretilmiyor. Temel hak ve hürriyetler gittikçe daha daralıyor. Örneğin her yıl yapılan Nalçik'te 21 Mayıs yürüyüşleri bu yıl yapılmayacak dendi. Biz ilerlemesini umut ederken Rusya'daki konjonktürde, kendi iç konjonktürde bizim Çerkezlerin yaşam alanını, hak ve özgürlüklerini daha negatif hale getiriyor maalesef.
İç konjonktür ve Putin'in siyaset anlayışı diye de ekleyebiliriz.
Putin'in siyaset anlayışı, hitap ettiği kesim, onlar bir araya gelince.
Sizin kafet olarak yaptığınız çağrı da hem Çerkezlerin en yüksek oranda yaşadığı Türkiye'den hem de ana vatanının sınırları içerisinde kalan Rusya'dan çeşitli talepleriniz, hı hı, var. Türkiye'den ve Rusya'dan talepleriniz nedir? Misal önce Rusya ile başlayıp devam edelim bari. Orada başladık, devam edelim, sonra da Türkiye'ye geçelim.
Tabii ki Rusya ile talebimiz en başta bu soykırımın tanınması, bu tarihi gerçekle yüzleşilmesi. Her ne kadar Çarlık Rusyası yaptı diyenler olsa da nasıl ki Türkiye Cumhuriyeti Osmanlı İmparatorluğu'nun mirasçısı ve bakiyesi ise bugün için Rusya Federasyonu da Çarlık Rusyası'nın varisi.
Yani o yüzden Ukrayna diye bir yer yok.
Evet.
Tezini.
Ki Ukrayna'ya yapacağı operasyonunu açıklarken de Putin de Çarlık Rusyası dönemine bazı referanslar
tabii
gösterdi.
Tabii yani. Çoğunluğu oraydı zaten.
Evet, dolayısıyla önce bunun tanınmasını, Rusya tarafından da yüzleşilmesini istiyoruz. Ondan sonra bu soykırım ve sürgün mağdurlarının mülkiyet ve tazminat haklarının verilmesini talep ediyoruz. Ve koşulsuz şartsız vatandaşlık hakkı Çerkezlere ve bu soykırımın mağduru bütün Kuzey Kafkasya halklarına verilmesi bizim taleplerimizin başında geliyor. Çünkü şu anda bir vatandaşlık yasası var Rusya'da. Ama Rusça bilmek, belli meslek sahibi olmak gibi şartlar var. Dolayısıyla biz Çerkez olduğumuz için değil de herhangi bir dünya ülkesi vatandaşının tabi olduğu şartlara uyarak vatandaş olabiliyoruz. Bizim talebimiz kayıtsız şartsız Çerkez olduğumuz için, orası bizim tarihi ana vatanımız olduğu için vatandaşlık hakkımızın tanınması. Bir de Kafkasya'daki dil, kimlik ve kültüre yönelik tehditlerin ortadan kaldırılmasını, daha demokratik, hak ve özgürlüklerinin genişletildiği bir coğrafya olmasını talep ediyoruz Rusya'dan.
Türkiye'den talepleriniz?
Tabii Türkiye'den de soykırımın tanınmasını talep ediyoruz en başta.
Bir meclis kararıyla mesela?
Evet, bir parlamento kararıyla bizim taleplerimiz arasında. Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin bu soykırımı tanıması, en azından Türkiye'ye bu topraklara geldiği günlerden itibaren ülke için üstüne düşeni yapmış ve yapmaya devam eden büyük bir grubun başına gelenleri de tanımasını talep ediyoruz ki Osmanlı İmparatorluğu da bu işin bir tarafıydı. Osmanlı arşivlerinde de gelenleri aldı. gelenler burada Müslüman nüfusu arttırdı, askerlik yaptı. Evet. Hatta gönüllü olarak katıldı. Dolayısıyla biz de bunu hak ettiğimizi düşünüyoruz. Bu ülkenin onurlu birer vatandaşları olarak herkes gibi. Hak ve özgürlük temelli bir anayasa talebimiz var ki 2010-2011'li yıllarda bu çalışmalara biz federasyon olarak da katkı sunmuştuk ama o anayasa çalışmaları bir sonuca varmadı. Ana dil, kimlik ve kültürel hakların kurumsal ve yasal güvence altına alınmasını talep ediyoruz. Şu anda ana dilimiz tehlike altındaki diller arasında gösteriliyor, evet. Birleşmiş Milletler açısından. Ve işte çok yakın hafızamızda olan Ubıhça dediğimiz dil Türkiye'de öldü. En son rahmetli Tevfik Esenc'in vefat etmesiyle Ubıhça diye bir dil kalmadı. Ve bu topraklarda, bu coğrafyada gerçekleşti. Biz de dilimizin, kimliğimizin, kültürümüzün korunması için gerekli tedbirlerin alınmasını istiyoruz.
Mesela anayasada bir statüm ya da eğitim dili, eğitim dillerinin çok dilli olması gibi bir madde mi?
Yani biz bize özel bir statü beklentimiz yok. Öncelikle Türkiye'de yaşayan herkesin istifade edeceği geniş hak ve özgürlükleri talep ediyoruz. Bir Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olarak. Onun dışında da şu anda işte biz ana dili diyemiyoruz aslında Çerkezce için. Anayasaya göre, mevcut anayasamıza göre. Ve işte kendi imkanımız, maddi imkanımız olsa dahi bir eğitim kurumu, öğretim kurumu açamıyoruz. Çerkezce
özel
eğitim vereceğimiz,
özel eğitim öğretebileceğimiz. Değil mi?
Yani bu şey de değil. Hani dersleri Çerkezce öğretmek anlamında da değil. Çerkezce öğretebileceğimiz bir ana dil adı altında Çerkezce öğretebileceğimiz, Çerkezce dersi koyabileceğimiz bir kurum olması da mümkün değil. Ya yabancı dil diyeceğiz ismine ya da yasanın etrafını dolanarak yapmak zorundayız şu durumda. Biz bunun anayasal güvence altına alınmasını talep ediyoruz.
Okullardaki seçmeli Çerkezce derslerine talep ne durumda?
Evet, okullarda
sınıf açma konusunda zorluk çıkartılıyor mu?
Evet, orada kanayan yaralarımızdan birisi o. Federasyon olarak da gündemimizde devamlı olan, üzerinde çalıştığımız alanlardan bir tanesi. 2012 yılından beri yaşayan diller ve lehçeler adı altında bazı diller için seçmeli ders hakkı getirildi ortaokullara. İşte Çerkezce ve Abazaca da bunlardan birisi. Bizi ilgilendiren, bizim diasporamızı ilgilendiren diller. Şu anda bir okulda 10 öğrencinin seçiyor olması gerekiyor sınıf açılması için. Ancak bizim karşılaştığımız en büyük sorunlardan biri okul idarecileri hazırladıkları matbu dilekçelere bu dersleri almıyorlar. Veya veliler...
Yasada var ama nasıl almıyor?
Yönetmelikle mümkün ama şöyle de bir alanları var. Belli bir sayıda dersi forma koyuyorlar. Temayüle göre veya kendi bakış açılarına göre.
Oradan çocuk mesela görmediği için aklına gelmeyebiliyor.
Çocuk veya veli görmediği için aklına gelmeyebiliyor. Veya biz kampanyalar yapıyoruz, farkındalık çalışmaları. Yerelde sağ olsun derneklerimiz insanlara bunu aşılamaya çalışıyorlar. Veya işte seçmek istediğinde bir veli de iknaya, yani seçmemesi için ikna etme yoluna gidiyorlar. Bazı veliler de biz bunu seçersek çocuğumuz fişlenir mi? Yarın bir gün kamu kurumlarında çalıştığında engel olur mu
düşüncesinde. Misal size geliyordur örnekler. Okul müdürü ne diyor örneğin veliye? Hani seçmeyin, çocuğunuz fişlenir falan mı ima ediyormuş? Ne
yani söylüyor? Bazıları şunu söylüyor. Tabii sınıf açıldığında bir de eğitmen, öğretmenin olması lazım. İşte normal. Öğretmen bulamayız, sınıfı açamayız diye ikna etme yoluna gidenler var. Kimisi işte bunu öğrenip ne yapacak? İngilizce seçsin, matematik seçsin, işte din kültürüyle alakalı dersleri seçsin diye yönlendirmelerde bulunuyorlar.
Cevap basit, öğrenip de ne yapacak? Sana ne? Yani ne yapacaksa yapacak.
Aynen öyle. Yani bir insanın yani ana dilini öğrenmesi için bir sebebe ihtiyacı olduğunu düşünmüyorum ki.
Zaten onu okulda öğrenmek de çok zor bir şeydir aslında, ana dili.
Tabii. Aslında ortaokul da çok geç bir çağ.
Tabii.
Ve haftada 2 saat ortaokul çağına gelmiş bir çocuğa dilini öğretmek çok kolay bir iş değil. Biz zaten bunun daha geriye çekilmesini istiyoruz ki uzmanlar da 9 yaşından sonra, 8-9 yaşından sonra dil öğrenme kapasitesinin yarı yarıya düştüğünü söylüyorlar. Haftada 2 saatlik bir eğitim işe yaramıyor. Diğer taraftan çektiğimiz sorunlardan bir tanesi de ders kitabı.
Evet, materyal gerekiyor.
Materyal
ihtiyacı var. Ders kitabı dağıtılıyor. Bu ana dillerdeki eğitimler için geçerli mi? Mesela ücretsiz Çerkesçe ders kitabı var mı?
Şöyle bir şart var. Ülke genelinde 500 öğrencinin seçmesi gerekiyor ki Milli Eğitim Bakanlığı bu kitabı basabilsin.
Ülke genelinde 500 kişi seçiyordur herhalde yani. O kadar da.
Maalesef biz dediğim sebeplerden işte gerek ilgisizlik, gerek fişlenme korkusu, gerekse okul idarecilerinin teşvikleriyle veya burada yani şeyleriyle seçilmekte zorlanıyoruz.
Çerkezleri bulmakta zorlanıyoruz. Çerkezlere de bir öz eleştiri yapmaları gerekiyor.
Çerkezlere bir öz eleştiri mutlaka gerekiyor.
Evet, böyle bir caydırma, bir motivasyon var okul müdürlerinde seçmeyin etmeyin ama bulmalı. 500'ü geçmesi gerekiyor. 500, orada da bir
500'ü geçmeliyiz. Aynı zamanda devletin de nasıl ki biz vergi verirken, askerlik yükümlülüğümüzü yerine getirirken başka bir vatandaştan bir farkımız yoksa, eğitim hizmetini alırken de bu kitap basılması bir hizmetse, evet, bunda da bir koşulsuz şartsız eşitlik ilkesinin de gereğidir bu. İdareye anayasa eşit davranmayı emreder. Dolayısıyla ben hukuka da çok uygun olduğunu düşünmüyorum bir hukukçu olarak.
Evet, sonuç itibariyle toplu bastırıyor, toplu bir matbaaya bastırıyor, bunu ihale ediyor. Bir kısmını da 100 kişi mi seçti, 200 kişi mi seçti? İşte onların ders kitaplarını da aynı parti içinde bastırabilir, bastırması da gerekir.
Yani bu yıllık basılan bir kitapta değil, belli bir sayıda bastırırsınız. Her sene seçen öğrenci kadar dağıtımını yapabilirsiniz. Çünkü Çerkezce'nin ne olduğu belli, binlerce yıldır konuşulan bir dil. Yani yeni bir şey eklenmiyor kitaba. Dolayısıyla hani insanların devlet kurması, vergi vermesinin sebebi bireysel olarak yapamayacağı şeyleri, evet, devlet eliyle yapmaları. Bunun için vergi veriyoruz.
Bunun için feragat
bizim
ediyoruz.
De bireysel olarak kitap bastırma gibi bir imkanımız da açıkçası yok. İşte bunu federasyonumuz birkaç yıl üstlendi. Bazı destekler aldı. Kitaplar bir şekilde basıldı ama maalesef devlet tarafından 500 kişi bulunmadığında basılmıyor. İşte bunun sorumluluğun yarısını biz üzerimize alıyoruz. Çerkezlerin daha talepkar olması lazım. Bu hakkına sahip çıkması lazım.
Diğer yarısı da.
Diğer yarısı
vergiyi
da ama
toplayan devlette.
Vergiyi toplayan ve her türlü yükümlülüğü yerine getirdiğimiz devletin de bir sorumluluğu olduğunu düşünüyoruz bu konuda.
Türkiye kamuoyu sizce Çerkezleri ve talepleri konusunda ne kadar bilgili? Mesela ben söyleyeyim. Bunu söyleyen Çerkezler de görüyorum. Çerkez, onun sonunu S olduğunun bile çok bilindiğini zannetmiyorum ben. Çerkez deniyor.
Evet, Çerkez mi, Çerkes mi? İşte orada.
Mesela bunu bile bilin. Türkiye
onu açıklamak için şey deriz işte, slogan gibi. Herkes değil herkes, Çerkes değil Çerkez diye.
Ne kadar bilgili Türkiye kamuoyu, ne kadar tanıyor?
Ya, Çerkezleri genel olarak tanıyorlar ve olumlu bir imajı da var Türkiye toplumunda. Ama Çerkezlerin uğradığı soykırımdan tutun da nelere talep ettiği, nelere ihtiyacı olduğu konusunda çok fazla bir farkındalık yok. Bunda da biz sorumluluğun bir kısmını üzerimize alıyoruz ve işte yeni kapı kararımızın da sebeplerinden biri o. Artık kendimizi anlatmak istiyoruz. Soykırımı da, taleplerimizi de herkese anlatmak istiyoruz. Hani taleplere de devam edecek olursak...
Edelim lütfen.
Çerkezce TV ve radyo yayını.
TRT'de bir yayın vardı.
Evet, Perşembe günleri sabahları 2 saat
devam ediyor yani.
Yapılan bir yayın vardı ama o dediğim gibi çok kısıtlı bir saatte, yani o saati kurup da seyretmeniz lazım ama biz 24 saat yayın yapan...
Eskiden Muhammed Ali'nin maçları için saat kurarlarmış.
Evet, Muhammed Ali'nin veya Dünya Kupası finalini bekler gibi Çerkezce 2 saat yayın yapılacaktan ziyade, nasıl ki Kürtçe yayın yapılıyorsa TRT tarafından... TRT Şeş kanalında veya TRT'nin online yayınlarında Afrika dillerine kadar nasıl yayın yapılıyorsa, Türkiye'deki milyonlarca Çerkez'in dilinde de bir yayın yapılması hakkımız diye.
Yalnız
hatta ihtiyacımız.
TRT Şeş dedik de şimdi orada Kürtçe yayın yapılıyor da Aynur Doğan'ın Kürtçe şarkı söylenmesi,
evet,
yasaklanıyor.
Maalesef öyle çelişkilerimiz de var.
Aynur Doğan acaba TRT Şeş'e çıkartırlar mı? Herhalde onun da kanalı mı kapatırlar, ne yaparlar? O geldi birden bir
aklıma. Tahmin edemiyorum ne olacağını ama.
Dil konusunda, kimlik konusunda bir hayli baskı görmüş diğer bir toplulukta Kürtler.
Evet, onlar da büyük baskı.
Çeş deyince onlar aklıma geldi. Devam edin talepler varsa. Arada kesiyorum, kusura bakmayın.
Estağfurullah. Katkı, karşılıklı katkı sağlayarak gidiyoruz. Diğer bir maddemizde taleplerle ilgili, ana vatanımız olan Kuzey Kafkasya'daki gerek Rusya Federasyonu içindeki özerk cumhuriyetlerle ilişkilerin daha güçlü olması, daha kuvvetlendirilmesi, çeşitlendirilmesi. Bir de biraz da bahsettik, Abhazya ve Güney Ossetya Cumhuriyetlerinin Türkiye tarafından tanınarak bu ülkelerle de ekonomik, siyasi, ticari ilişkilerin sağlanmasını istiyoruz biz, kültürel ilişkilerin.
Son mesela kalem, oradan çift vatandaşlık kabul edilmesi
olabilir. En azından insanların gidip gelmesi, ticaret yapabilmesi bu Türkiye'ye de bir katkı sağlar. Abhazya'ya da katkı sağlar. Abhazya'nın sadece Rusya'ya bağımlı olan bir ekonomisini de veya siyaseten oraya endeksli olmasını da engeller. İnsanlarımızın da buradaki abazaların da hakkı kendi bağımsız olan ülkelerine gidip gelebilme, belki orada mülk edinme, vatandaşlık alma, çifte vatandaşlık, bunlar da onların en doğal hakları. Yani şimdiye kadar işte Gürcistan'dan dolayı Türkiye'nin bir tavrı oldu tanımama yönünde, ama yani Türkiye'de büyük bir devletse Gürcistan'a sen Abhazya'yı tanı diyebilmeli bence.
Bugüne kadar taleplerinizin siyasi arenada dile getirilmemesi, yani sizce dezavantajı oldu mu? Ya da bu taleplerin gerçekleşebilmesi için siyasi arenada dile getirilmesi gerekir mi? Mesela Cumhuriyet Halk Partisi'nde işte Fethi Açıkel, Engin Özkoç, Abdüllatif Şener gibi Çerkes kökenli milletvekilleri saydınız. Fahri Huvaj'ın ifadesi bu arada. Kulakları çınlasın, kendisini konuk almıştık. Evet. Çerkes siyasileri sormuştum. Onlar dedi Çerkes kökenli siyasiler, Çerkes değil demişler. Oradaki kimliği öne çıkarmadıkları için söylemişti.
Evet, biraz sistem de barındırıyor.
Evet,
sistem de galiba. Ama şöyle de bir şey var. Bizim kamusal alana çıkma işimiz, siyasal alanda taleplerimizi dile getirme işimiz veya kendimizi, kimliğimizi, kültürümüzü tanıtma işimiz, bu haklarımızı talep etmekte getirdiği sorunların yanında bu siyasete de yansıyor. Şimdi Çerkes kökenli diye sistem edebiliriz ama Çerkes olarak, Çerkes kimliğiyle oraya geldiğinde tavırları daha farklı olabilir. Ama yine de biz her başvurduğumuzda kendilerinden destek görüyoruz. Gerek Cumhuriyet Halk Partisi'nde Engin Bey, Fethi Bey, Abdüllatif Bey, Bülent
İktidar
Bey,
Partisi vekilleri.
İktidar Partisi'nde de Murat Baybatur, Ahmet Sami Ceylan gibi işte Hülya Atçı Nergis, Çerkes milletvekillerimiz var. Ve çok gittiğimizde de kendilerinden de destek görüyoruz. Yani çok da bu konuda hani haklarını da yemek istemem. Ama yeterli mi? Değil. Yeterli olmamasının onlar açısından da sebepleri var. Bizim açımızdan da sebeplerimiz, bizim de sorumluluğumuz var. Ama dediğim gibi biz bundan sonra daha fazla talepkar olacağız. Daha fazla kamusal alanda bunları dile getireceğiz.
Kısa bir dönem önce Çerkesler ve asimilasyon tartışması yoğun şekilde yapılmıştı. Bu tartışma üzerine de Fahri Bey'i, Sayın Huvaj'ı konuk etmiştim. O daha önce söylediği bir şeyi benim yayınımda da söyledi. En fazla Çerkes nüfusu dünyada Türkiye'de var. En yoğun asimilasyon ve yok oluş da Türkiye'de var. İktidar tarafından ciddi bir tepki görmüştü. Hatta ne olduğu çok belli olmayan bir Çerkes Forumu diye bir hesabın açıklamasını, işte fitneye karşı en iyi, en büyük cevap gibi, 3-5 bin takipçili bir dernek midir, hesap mıdır tam da anlaşılamayan bir şeyi referans göstermişlerdi. Orada hem asimilasyon kavramına bakış açınızı merak ediyorum, hem de bu kafeti mesela size başbakanlığı döneminde asimilasyonu kabul eden bir 21 Mayıs yıl dönümünde, kaçıncı yıl dönümü hatırlamıyorum, bir mektup da göndermişti. Recep Tayyip
Erdoğan. Evet, Recep Tayyip Erdoğan imzalı.
Evet, biz yayınladık o günkü programımızı. Ben okumuştum hatta. Sizden gerekli, istedikleri cevabı alamadıkları için mi, talep ettikleri açıklamayı alamadıkları için mi böyle tam olarak ne olduğu anlaşılamayan 3-5 bin takipçili bir hesaba referans gösterdiler? Nedir sizce sebebi?
Yani bizde tabii ilk yayınlandığında büyük bir tepkiyle karşılaştı. İşte gerek yayınlayan belgeselin sahibinin Deutsche Welle olması, işte Almanya
basın
kaynaklı
kuruluşu.
Bir basın kuruluşu ama Almanya'dan geldiği için sanki Türkiye üzerine Almanya'nın oynadığı bir oyun gibi.
Yapanlar da Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı tanıyor
tabii,
yani burada çalışıyor.
Tabii Türkiye Cumhuriyeti vatandaşları yaptı ama böyle bir algıyla olay başladı. İşte asimilasyondan sanki bugün için Türkiye Cumhuriyeti'ne bir suçlama varmış gibi iktidarda kendi üzerine alındı
sorumluluğu var ama.
Kendi üzerine alındı diye düşünüyorum ki yani Çerkezler evet asimile oldu ve asimilasyonda da dolaylı da olabilir veya ihmal suretiyle de olabilir, doğrudan da olabilir. Devletinde bir şeyi var.
Rolü var. Sizden istedikleri cevabı yani temas kurup alamayacaklarını anladıkları için mi o tuhaf hesabı referans gösterdiler?
Yani bizden açıklama da istendi. Biz bir yazılı açıklama yaptık. Kullanılmadı.
Yok demediniz.
Asimilasyon yani olan bir şeye yok deme imkanımız da yok bizim.
Anadolu Ajansı'na mı gönderdiniz?
Anadolu Ajansı'na da gönderildi. Kendi hesaplarımızdan da yayınladık.
Evet,
işte bizim gibi diğer gruplar işte informal gruplar işte bahsettiğiniz kendine Çerkez Forumu diyen kişi de bir açıklama yaptı. Başka örgütler de açıklamalar yaptılar. Herkes nasıl algıladıysa bu Deutsche Welle'in belgeselini ona göre bir tavır aldılar. Ama daha sonra işte sizin de yayında okuduğunuz Recep Tayyip Erdoğan'ın asimilasyon olduğuna dair bir yazısından sonra biraz daha şeye geldi bu. Daha makul noktalara geldi. En azından ikili görüşmelerimiz.
158 yıl olmuş. Bu sene 158. yıl. 160 diyelim. Birleşmiş Milletler'e göre Çerkezçe 50 yıl içerisinde Türkiye'de yok olacak.
Maalesef.
160 yıldır bu topraklarda konuşulan bir dil 50 yıl sonra yok oluyorsa, 5 milyon kişi de varsa bu soydan gelen, burada bir şey var.
Kesinlikle bu yani. Kendi kendine olmadı.
Yani.
Tabii bunun devlet tarafından da sebepleri var. İşte bunu 1930'larda, 40'larda vatandaş Türkçe konuş kampanyaları, köylerde insanların evlerinin dinlenip Çerkezce konuştuğunda karakola götürülüp dayak yemesine kadar. Okulda bir Çerkez köyünde Türkçe'ye ilk defa maruz kalan bir çocuğun Çerkezce konuştu diye o yaşta dayak yiyip özgüvenin kırılması. Ve bunların da çoluk çocuk sahibi olduğunda kendi evlerinde bu dili konuşmaktan imtina etmesiyle sonuçlanan bir süreç var. Bunun dışında da köylerden kentlere göçle birlikte Çerkezlerin de artık şehirde yaşaması,
modern
dilinde kullanılmasını azaltıyor. Dilin kullanım alanını azaltıyor. Dolayısıyla bir asimilasyon oldu. Bunun bir kısmında devletin de müdahale etmek veya korumamak gibi de rolü olabilir.
Sorumluluğu.
Sorumluluğu vardır ki bunu da biz şeyle de beklentimiz var. Buradan da işte Kılıçdaroğlu'nun helalleşme çağrısı vardı. Böyle bir açıklaması vardı.
Çerkezler olarak bu konuda bir Kılıçdaroğlu'ndan da bir evet, beklentiniz.
O CHP döneminde yapılanlardan dolayı biz de helalleşmede birinci sırada olduğumuzu düşünüyoruz açıkçası.
Cumhuriyet Halk Partisi yetkilileri de buradan sizi
evet,
duyardı. Umarım ki helalleşme listesi de sizi de Çerkezler'de evet. Yazsın. Son iki dakikamız. Bunu sormadan edemeyeceğim. Çerkezlerle ilgili çok güvenlik bürokrasisinde çokça yer almalarından kaynaklı istihbaratta, orduda vesaire. Çok devletçi olduklarına dair bir algı ve bir etiket vardır. Bu yüzden de bu temel demokratik haklarının talep edilmesi konusunda çok çekingen olduklarına dair de bir eleştiri vardır genel kamuoyunda. Buna dair ne söylemek istersiniz?
Evet, öyle
iki dakikamız.
Tabii öyle bir algı var. Çerkezler askeri bürokraside, istihbaratta
çok yoğun
çalışırlar diye. Ama şöyle düşünmek lazım. Vatanınızdan koparıldınız, başka bir ülkeye geldiniz. Elinizde sermayeniz yok, toprağınız yok. 101 yıl savaşan bir halk olarak bildiğiniz tek şey askerlik. Askerlik yapmadığınızda da ihtiyaçlarını gidermeniz için gereken geliri elde edebileceğiniz şey kamu görevlisi olmak. Yani bugün için de oran yüksektir Çerkezler
yüksek,
için.
Yüksek.
Çünkü bizim öyle sermayesi olan, müteşebbisleri olan bir halk değiliz. Gelişimizi göze alırsak.
MİT'te de çok fazla sayıyorsunuz.
Evet, MİT'te de çok vardır. Biz onu bu ülkeye yaptığımız hizmetlerden biri olarak görüyoruz. Ama bugüne kadar çok fazla kamusal alana çıkılmamasında da bir etkisi var mıdır? Bence vardır.
Vardır değil mi?
Çünkü birçoğunun devlette önemli yerlerde işte güvenlik ve istihbarat gibi alanlarda çalışması bir otokontrol getirmiştir.
Sayın Selçuk Ultaş, katılımınız ve katkılarınız için çok teşekkür ederim. 21 Mayıs'ta Yeni Kapı'daki mitinginizde umarım istediğiniz kitleselliğe ulaşırsınız.
Çok teşekkür ederim.
Tüm Türkiye'ye ve dünyaya oradan güçlü bir mesaj verirsiniz.
Evet, biz konuk ettiğiniz için, sesimizi duyurduğunuz, sesimize ses olduğunuz için ben de sizin şahsınızda bütün Artı TV ailesine teşekkür ederim. Ben de bu vesileyle son söz olarak tüm Çerkezleri ve Çerkez dostlarını cumartesi günü Yeni Kapı'da beklediğimizi ifade etmek isterim.
Teşekkürler. Güncel'in bu akşam sonuna geldik. Bu akşam Güncel'de KAFET Genel Sekreteri Selçuk Ulutaş konuğumuzdu. 158 yıl önce 21 Mayıs 1864 yılında ana vatanlarından sürgün edilen Çerkesler. Bu tarihin önemi, kolektif hafızalarındaki yeri, Türkiye'den ve Rusya Federasyonu'ndan taleplerini ve şu anki durumlarını güncel siyasi gelişmelerle bağlantılı olarak konuştuk. 21 Mayıs'ta Yeni Kapı'da olacaklar. Bizden sonra ana haber var. Hoşçakalın.